İpek Yolu. TYT FM'de öğle sonrasını paylaşmak üzere yine buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail Sert bizimle, ben Hülya, saat boyunca sizinle olacağım. Hem Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci her perşembe olduğu gibi yine bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün özellikle İstanbul'un özel yapılarını konuşalım istiyoruz. İstanbul kendisi özel bir şehir ve ne yaparsanız yapın mutlaka bir özel sıfat kazanıyor. Ama onun dışında yapanıyla, kullanılan malzemesiyle, bulunduğu konumla, içinde yaşayanlarla, belki uzun süre zamana direnmesiyle özellik kazanmış binalar da var.
Evet, doğru. Yani gerek İstanbul'un coğrafi yapısı itibariyle Haliç'i bir tarafta, Boğaziçi bir tarafta, korularıyla, ağaçlarıyla süslenmiş yemyeşil tepeleri bir tarafta, her birisi İstanbul'da bir güzellik meydana getiriyor. Bu güzelliği de ecdadımız kendi eliyle yapmış olduğu binalarla süslemiş. Hı hı. Burada dikkati çeken bir husus var. O da şu ki İstanbul'da şimdiki çevre bilinci, mimari seviye mevzubahis olmadığı halde İstanbul halkının, ecdadımızın İstanbul'u nasıl tabiata dokunmadan, tabiatı bertaraf etmeden, hatta onunla bir tenasüp içinde, bir uyum içinde nasıl imar ettiği de ayrı bir hayranlık mevzusudur. O Boğaz'daki yalılara bakıyorsunuz, yalı dediğiniz koca bir bina. Yani küçük bir saray. Selamlığıyla, harem dairesiyle, müştemilatıyla, kayıkhanesiyle, eğer bir tekke gibi bir şeyse divanhanesiyle,
bahçesiyle,
korusuyla, hatta ahırlarıyla, yani bir külliye gibi, hamamıyla dışarıda, hı hı, bir külliye gibi. Bu yapılar manzumesini, ki Boğaz yeşilliklerle dolu, bilhassa belli bir seviyeden yukarı çıktığınız zaman Beylerbeyi'nden itibaren ve Beşiktaş'tan itibaren eskiden yemyeşil, hep Ege ikliminin bitki örtüsünün hakim olduğu bir yapıdır. Zaten İstanbul'un yarıdan fazlası ormandır. Zaten yaşadığımız problemlerin bir kısmı da buradan geliyor. Avantajlar kadar ormanın avantajları, yani bu ormanlar olması İstanbul'da nefes almak mümkün olmaz.
Şu anda da öyle mi, yarıdan fazlası ormandır derken?
Öyle diyorlar. Yani şöyle ki, yani
yüz ölçüm itibariyle
ormandır. Bu ormanlar İstanbul'un enine genişlemesine sebebiyet veriyor. Onun için İstanbul çok değişik topografik yerlerde, çok değişik yerleşim birimlerine sahip büyük bir şehir. Yani bir tarafta Kartal'ı düşünün, bir tarafta
Büyükçekmece'yi
düşünün. Ne kadar farklıdır yapısı, birinden gölü, öbürünün tepeleri. Yani fevkalade iklimi de farklıdır, rüzgarları da farklıdır ama ikisi de İstanbul'dur. Her ikisini de kendine mahsus imar etmiş. Eski İstanbul'da hangi köşeye giderseniz gidin, buranın kendine mahsus bir hali var, yapı manzumesi var. Boğaz'da yalılar, Haliç'te sahilhaneler, karşı tarafa geçtiğiniz zaman Erenköy, Bostancı, Kadıköy, oralarda bahçe içinde köşkler. Biraz daha ileriye gittiğiniz zaman Kartal, Maltepe, oralarda bağ evi tipi evler. Zeytinlikler içinde, bağlar, bahçeler içinde evler. Her birisinin değişik yapısı var. İnsan nerede olduğunu az çok anlıyor yapıya bakarak. Bu yapılar tabii ahşap üzerine temel alındığı için, ahşap olarak yapıldığı için, ki ahşabın ömrü de bir asırdır, yangınlara ve rutubete dayanamamıştır. İstanbul'un iki büyük, hatta üç büyük musibeti, birisi yangın, diğeri deprem, üçü de rutubettir. Bu tabii tarihi eserlerin zaman içinde mukavemet edememesi neticesini doğuruyor.
Tabii bir yıpranma.
Evet, tabii bir yıpranmadır. İstanbul bunun için ahşap mimariyi ön plana almış, depremin şerrinden korunmak için. Fakat bu da
Yangına
sebebiyet vermiş. Yangın arizidir, öbürü semavidir. Depremi bilemeyiz ama yangını az çok korumak veya kurtulmak mümkündür demişler. Ve bütün dezavantajlarına rağmen ahşap mimariyi kabul etmişler. Ahşap mimari dediğiniz gibi en büyük düşmanı yangın. Fakat rutubet de yangından geri kalmaz. Bir bina düşünün, hiç yangına uğramamış, depreme uğramamış ahşap bir bina. az bir müddet bu evde oturulmamışsa o ev rutubetten çöküyor.
Zaten binaların en önemli özelliği içinde yaşayanlar var mı yok mu, buradan evet. hareket alıyor. Eğer içinde yaşayan birileri varsa o bina
hayatiyet taşıyor neredeyse.
Belki hani biraz çöküyor, biraz yıpranıyor ama yine de bir şekilde ayakta kalıyor. Ama bir 10 sene mesela bir binaya hiç kimse girip çıkmasın. Ayakta kalması çok zor.
Bizim ahşap bir evimiz vardı, dededen kalma. Biz oturmuyorduk. Bir müddet kiracılar oturdu. Ondan sonra kapattık. Artık eskidi, masraf çok istiyor. Ahşap evin yeniden yapılması belki tamirinden, restorasyonundan daha zordur. Bitişiğimizde de bir komşumuz vardı. Onlara biz gıpta ederdik. Evleri hoş. Dedi ki biz devamlı üstündeyiz dedi. Zannetmeyin ki bizim evin problemi yok. Her sene tamiratı var ama biz içinde oturuyoruz.
Mecburuz yapmaya.
Hem de o içinde oturmanın getirdiği kolaylıklarla ev ayakta duruyor. İçinde oturulmayan ev, betonarme ev bile olsa bugün bir apartman dairesi düşünün. Tabii. İçinde bir sene oturulmasın o ev harap gibi görünüyor.
Yani. Doğru söylüyorsunuz. Yani nereden giriyorsa o toz, o kir, pas bilmiyorum. İşte evet. Bir sene değil, bir seneyi bırakın 3 ay yazlığa gidin geldiğinizde evinizi tanıyamıyorsunuz.
İşte maalesef. İşte İstanbul'da ecdadımız İstanbul'u çok güzel sivil mimari örnekleriyle, yani resmi mimari örnekleri dışında camiler, medreseler, hanlar, hamamlar gibi bunların dışında bir takım sivil mimari örnekleriyle de donatmışlar. Osmanlı padişahlarının, daha doğrusu Osmanlı padişahları deyince, Osmanlı sarayı deyince aklımıza Topkapı Sarayı geliyor. Topkapı Sarayı günümüzde de turistlerin çok rağbet ettiği, yerlilerin çok rağbet ettiği, neredeyse Osmanlı'nın, Osmanlı tarihinin, İstanbul'un sembolü olmuş bir yer. Oradan taşınmalarının sebebi de İstanbul'un üçüncü afeti olan rutubettir. Nem, rutubet. Yani İstanbul'un en büyük problemidir. Duvarı nem, adamı gam çürütür diye söylemişler.
Boşuna değil.
Yani duvarı bile çürütüyor. Ve bir takım hastalıklara sebebiyet veriyor. İşte ondan sonra Osmanlı padişahları İstanbul'un daha oturulabilir, yani rutubeti daha az olabilecek yerlerini tercih ettiler. Boğaz da bunun.
Evet ama şimdi düşündüğünüz hani nemden kaçıyorsunuz ama Boğaz ama gibi şöyle, nem oranının yine yüksek olduğu bir yere gidiyorsunuz.
Şöyle rüzgarın olduğu yerde nem az oluyor. Şimdi mesela İzmir çok rutubetli bir yerdir. Fakat İzmir'in inbatı İstanbul kadar orada rutubet bırakmıyor. Normalde deniz kenarı olduğu halde, hatta körfez olduğu halde, neme boğulmuş olması gerektiği halde, mesela o rüzgar İzmir'i nemden kurtarıyor. Mesela İstanbul'da bu kadar rüzgar olmadığı için, olsa da tesirini nüfuz ettiremediği için şehir içine, nemden İstanbul halkı perişan oluyor. İnsana ağırlık verir, eşyayı harap eder falan. Şimdi Boğaz nemli olması gerekirken Boğaz'ın devamlı rüzgarlı olması, esintili olması burayı nemden azat ediyor. Boğaz aslında çok ideal bir yer değildir. Yani eskilerin çok sevdiği ideal oturma yeri değildir.
Şimdiki rüzgar gibi gözde değil.
Değil efendim. Değil. Bir kere eskiler rüzgar olan yerde oturmazlar.
Sadece İstanbul'da olması bile o yapıya özellik katıyor. Kaldı ki öyle yapılar var ki sadece İstanbul'da var. Mesela pek çok deniz üzerinde yapı var ama Kız Kulesi gibi.
Benim de aklıma geldi şimdi siz konuşurken. Evet. Kız Kulesi bir özel yapıdır. İstanbul'a mahsustur. Hatta İstanbul'un sembolü. Ben çocukken paralardan birinde onun şeyi vardı. Hakikaten enteresan bir binadır Kız Kulesi. Yani İstanbul'a mahsus. Kule dünyanın her yerinde vardır ama Bayezid Kulesi, Galata Kulesi bunlar yani İstanbul'un adeta sembolü olmuş kulelerdir. İstanbul'u farklı yapan, İtalya'da çok kule vardır ama Türkiye'de azdır. Veya bu tür kule azdır.
Yani kaç tane kuleden baktığınızda iki kıtayı aynı anda görebilirsiniz.
Aynı anda görebilirsiniz. Yani bu yer konum olarak zaten öyle. Yani bu sahil boyunca yapılan yalıların her birinin mimari stili değişiktir. Saraylar böyle değişiktir. Camilerin her birisinin kendine mahsus bir hususiyeti vardır. Mesela Akbıyık diye bir mescit vardır. Sultanahmet'te mimar hususiyeti çok fazla değil. Eski bir camidir. Akbıyık zaten Hacı Bayram Veli talebelerinden birisidir. Bu caminin hususiyeti var. Kıbleye en yakın camidir İstanbul'da. Yani Mekke'ye en yakın cami odur. Dolayısıyla onun ismi İmam-ül Mesacit'tir. Mescitlerin imamı, İmam-ı Önemlidir ya.
En önemlidir.
Mesela bu cami için enteresan bir şey. Yine mesela Kabe-i Muazzama'yı Osmanlılar çok tamir ettiler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında tamir edildi. Sultan 4. Murat zamanında tamir edildi. Şu anda Kabe-i Muazzama'nın binası zaten Sultan 4. Murat tarafından yaptırıldı. Sel sebebiyle yıkılmıştı. Son hali şu anda 4. Murat'tan kalmadır. Minareler, etrafındaki revaklar öyledir. Hazreti Peygamber Mescidi de Sultan 2. Mahmut'tan kalmadır. Türbesi mescid de Sultan Abdülmecid'den kalmadır. Hep Osmanlıların mühür vurdukları yerlerdir. Kabe-i Muazzama tamir edilirken Hacer-i Esved'in Kacer-i Esved denilen bir taş vardır. Hacer taş demek, esvet de siyah demek, siyah taş. Bu Kabe-i Muazzama'nın bir köşesinde durur. Tavaf oradan başlar, orada biter. Ve Hacer-i Esvet selamlanır. Bu Hazreti Peygamber zamanında yapılan bir ritüel. Bütün, hala hacılar yaparlar. Hacın gereği olmamakla beraber bir ritüeldir. Bu Hacer-i Esvet'e Müslümanlar büyük bir kutsiyet atfederler. Normalde İslamiyet'te böyle taşların, eşyalarının fazla bir kutsiyeti yoktur ama bazen dinin hususi bir kutsiyet atfettiği eşyalar ve binalar ve yerler vardır. Onlardan da birisi bu. Bu Hacer-i Esvet'in kırılan parçaları tamir esnasında bazı parçaların kırılmış olduğu görülüyor. Bu kırılan parçaları İstanbul'a getiriliyor. Bu getirilen parçalar İstanbul'da muhtelif binalara konuyor. Bunlardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'dir. Süleymaniye Camii'nin avlusunda türbenin girişinde kapının üzerinde Hacer-i Esvet'in parçası vardır. Geri kalan üç parça ise Kadırga'da Sultanahmet'e yakın İstanbul'un en güzel camilerinden birisi olan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde birisi kapının üstünde, birisi mihrapta, diğeri minber taç kapısının üzerindedir. Mesela bunlar enteresan. İstanbul gibi, evet, bir yerde böyle mukaddes bir taşın bulunması enteresan.
Hacca gittiğiniz o taşa dokunmak için
tabii insanlar birbirini yarıyor.
Büyük çaba veriyorsunuz ve burada İstanbul'da sakin bir şekilde
bunu ziyaret etmek, evet, görmek mümkün. Bu şunu da gösteriyor. Osmanlıların bir takım geleneklere, din kurallarına ne kadar hürmet ettiğini de gösteriyor. Bu Hacer-i Esvet taşlarının böyle bir yere konması hem insanların ziyaret edebilmesini kolaylaştırıyor, hem İstanbul'a ayrı bir hava veriyor. Mesela İstanbul'da Hazreti Peygamber'in ayak izleri vardır. Mesela bunların bulunduğu yerler de mühim. Yani dünyanın çok yerinde var ama bir Sakalı Şerif kadar yaygın değil. İstanbul'da 4 yerde Hazreti Peygamber'in ayak izi vardır. Birisi Topkapı Sarayı'dır. Ziyaret edenler bilir. İkincisi Eyüp Sultan'dadır. Onu da ziyaret edenler bilir. Üçüncüsü Bahçekapı'da Hamidi Evvel Sultan 1. Abdülhamit Türbesi'dir. 4. Vakıf Han'ın yanında. O yakın zamanda açıldı. O da enteresan bir ayak izidir. 4. ayak izi kapalıdır. Sultan 3. Selim Türbesi'ndedir Laleli'de. Bu ayak izi kapalıdır. 5. ayak izi de vardı. Sultan Ahmet Camii'ndeydi. Mısır'dan getirilmişti. Kayıtbay Türbesi'nden. Fakat rivayete göre Sultan Ahmet bir rüya görüyor. Rüyasında Kayıtbay Hazreti Peygamber'e Sultan Ahmet'i şikayet ediyor. Dava mahkemede görüyor kendisini. Benim diyor türbemde sizin mübarek ayak iziniz vardı. Ben bu sayede bundan bereketleniyordum. Sultanahmet bunu İstanbul'a getirtti camisine koymak üzere. Ben davacıyım diyor. Hazreti Peygamber ayak izini tekrar Kayıtbay Türbesi'ne götürülmesine hüküm veriyor. Uyanınca Sultan Ahmet, ki böyle şeylere çok ehemmiyet veren hem dindar hem duygusal bir padişah, ayak izini iade ediyor. Ben Kayıtbay Türbesi'nde Mısır'da, Kahire'de bunu gördüm. Kayıtbay İslami eserlere verdiği ehemmiyet, alimlere hürmeti, sanatkarlara hürmetiyle tanınan bir memlük, Mısır hükümdarıdır. Orada da onun ayak izi var. Yani dediğiniz gibi İstanbul Kız Kulesi'nden tutun başka taraflarına kadar her tarafı gölleriyle, yani o haliciyle her birisi bir enteresan. Burada yapılan. Mesela bu, yani bir Moğol kilisesi var burada. Allah Allah.
Ne alaka diyeceksiniz?
Bizans İmparatoru'nun kızı Moğol İmparatoru Hülagu ile evlendi. Ve bu kadın kocası ölünce tekrar İstanbul'a döndü. İstanbul'da bir kilise yaptırdı. Bu kilise aslında Kızıl Kilise diyebilir. Hala mevcuttur. İstanbul'un en eski kiliselerinden birisidir Fener'de. Fakat daha ziyade Moğol Kilisesi diyebilir. Bunu Moğollar yaptırmamıştır. Moğollarla hiçbir alakası yoktur. Binada Moğol mimari stili de yoktur.
İzliyor.
Ama onu yaptıran Bizans İmparatoru'nun kızı Hulagu'nun karısı olduğu için, Moğol prensesi olduğu için kilisenin adını bu almıştır ki bilhassa Balkanlardan gelen turistler ve eski İstanbul'dan gitmiş olan Rumlar mesela bu kiliseyi ziyaret ederler. Tipik bir durum bu. Yine bir yeraltı camii vardır. Vaktiyle Müslümanların İstanbul'u fethinde mahzen olarak kullanılmış. Muhtemelen Cenevizlerden kalma. Ve bu Müslümanlar burada son müdafaa hareketini gerçekleştirmişler. Şehit düşmüşler. Oraya gömülmüşler. Sonra Osmanlılar zamanında burası cami haline getirmiş. Yerin altında bir cami. Şimdi tabii yeraltı cami çok pasajlarda şeylerde ama.
Ya da camiler o kadar, etrafındaki yapılar o kadar hızla büyüyor. Yollar o kadar hızla yükseliyor ki camilerin hepsi hemen hemen yeraltı
kaldı. Yani o mesela tipik bir camidir. Kurşunlu mahzen diye de bilinir. Yeraltı camii stiliyle, yapısıyla enteresan bir mabettir. Arap camii yanı başında, o da öyle. Bazı camiler de mimari olarak dikkate değer. Yani camiler üç aşağı beş yukarı birbirine benzer ama her birinin de ayrı bir hususiyeti var. Rüstem Paşa'nın Çinileri çok meşhurdur. Bütün dünyada bilinmektedir. Rüstem Paşa camiine hüviyetini veren odur. Bazı camiler bir kadın tarafından yapıldığı için kıymetlidir.
Ve bunun hakikaten örneklerini dünyada da bulmak çok kolay değil. Bir kadın tarafından bu kadar büyük bir tarihi eser yapılması, hani özellikle kadın hakları açısından bakıldığında tüm dünyadaki kadın hareketleri içinde incelenmesi gereken örnekler bunlar.
Tabii şimdi bu valide sultanlar, hanım sultanlar veya ileri gelen hanımlar, ki İstanbul'da bu az değil, sadece İstanbul'da değil, Osmanlı ülkesinin her yerinde böyle. Bunlar bu işi bir iş edinmişler. Demek ki hususi servet sahibi olmuşlar. Bunlar kocaların servetleri kocaları babaları tarafından gasp edilmemiş. Bunlar böyle bir imkan bulmuşlar. Bu iş edinmişler. Mimar bulmuşlar. Vakıf yapmışlar. Vakıf yapmak çok ciddi, karmaşık bir iştir. Bugün benim diyen adam bir vakıf yapamaz. Bu vakıf yapmışlar. Buraya gelir getiren mülkler vakfetmişler ve bunların sayısı hiç az değil. Eminönü'ndeki Yeni Cami'den tutun karşı taraftaki Çinili Cami'ye kadar, Mahbeyker Kösem Sultan'ın yaptırdığı. Üsküdar'da iki tane kadın cami yan yanadır. Birisi Yeni Cami'dir. Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan tarafından yapılmıştır. Karşısındaki Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın göz bebeği Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Sanki yetmemiş gibi Üsküdar gibi küçük bir yerde biraz yukarıya doğru gittiğiniz zaman Nurbanu Sultan, Atik Valide Sultan cami ve külliyesi muazzamdır. Zeynep Kamil'e doğru döndüğünüz zaman Çinili Cami diye bilinen Mahbeyker Kösem Sultan'ın yaptırdığı cami. Bakın dört tane
aynı yol üzerinde.
Aynı yol hanım tarafından yaptırılmış camiler vardır. Ve her biri birbirinden güzeldir.
Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan sebebiyle gelen sorular da var. Onlara da cevap vereceğiz. Bakalım dinleyicilerimiz neler merak etmişler. İftar deyince mesela İstanbul ve Anadolu iftarları arasında fark var. Anadolu'da ileri gelenlerin sofrasında onlar yemeye başlamadan ya da onlar bir yemeğin tadına bakmadan yemek ayıp. İstanbul'da da mı böyle yoksa İstanbul'da...
İstanbul'da da böyle. Şöyle, şimdi adet sofraya oturulduğu zaman mutlaka yemeğe ev sahibi başlar. Ev sahibi yemeğe başlamadan diğerleri başlamaz. Mümkün değil. Çok ayıp kabul edilen bir şey. Hele hele genç, küçük yaşta birisinin sofrada yemeye başlaması, o affedilmez bir kabahat. Affedilmez bir kabahat. Bunun mantığı da var. Yemek tuzlu mu, tuzsuz mu, sıcak mı diye ev sahibi anlar. Yemekten bir tadar, buyurun efendim der.
Yani bir açılır.
Eğer yemek sıcaksa der ki, efendim biraz bekleyelim, yemek sıcak. Yani kendisini feda eder.
Ağzını yakar.
Yanacaksa bile misafirler için bu mühim. Bir de şu adet çok mühimdir. Sofraya önce büyükler oturur, önce büyükler kalkar. Ellerini önce küçükler yıkar, sonra büyükler yıkar. Sofradan kalktığı zaman da önce büyükler yıkar, sonra küçükler yıkar. Bu çok mühim bir adettir. Buna uymamak da affedilmez bir kabahatti eskiden. Şimdi bir büyük sofraya oturacak. Aa, sofrada küçükler var, olmaz. Küçükler bekler. Her büyükler oturur, küçükler kalan yerlere oturur. Hatta o normal ev oturmasında da öyledir. Bir küçük herkesten önce oturamaz. Bir kenarda bekler, hem de kenarda bekler. Koltuk önünde değil, sandalye önünde değil.
Yani herkes ben burayı oturur, tuttum, sen buraya otur.
Çok ayıptır. Herkes oturduktan sonra yer kalırsa o bir yere oturur. Şimdi sofraya eğer büyükler önce oturmaz da çocuklar önce oturursa bu bir kere ayıptır. Sofradan da önce büyükler kalkar, sonra el yıkama niye tersi? Çünkü eğer çocuklar el önce yıkamaz da büyükler önce yıkarsa büyükler sofrada küçükleri beklemek durumunda kalır. Önceden küçükler yıkarlar, sonra büyükler yıkarlar. Büyükler sofraya oturur, sonra küçükler oturur. Hep beraber yemeye başlarlar. Fakat bu ilk yemektedir bu bekleme. Yani herkes birbirini bekler. Mesela sofraya oturacak birisi varsa daha elini yıkar, o da beklenir. O daha oturmadan sofraya başlanmaz. Bu bir çocuk da olsa değişmez. Son fert sofraya oturmadan
yemek başlamaz.
Yemek başlamaz. Buna büyükler dikkat eder. Ev sahibi bunu bildiği için davetlerin kim olduğunu, o bunu daha iyi ayarlar. Misafir bilemez ki kim var, kim yok. Bu mühim. Sofradan kalktığı zaman da tabii büyük küçüğü beklemeyeceği için eli önceden büyükler yıkar, küçükler sonradan yıkar. Onun için bu adet İstanbul'da da yaygın bir adetti. Biz eski adamların evinde yemek yediğimiz zaman hep buna riayet ettiklerini gördük.
Yani özellikle oturma konusunda hakikaten. Oturma önce konusunda büyüklerin oturması.
Sofranın dağılımı ona göre, sonra küçükler oturur ve mutlaka ev sahibi yemeye başlar. Hatta bazı böyle hatırlı misafirler veya ev sahibiyle rahat misafirler, canım artık başlasanız da biz de başlasak, veya ev sahibi bir iş için kalksa mesela, efendim birini vekil edin de başlayalım derler. Hani gerek yok, önüne konmuş yemek başla. Hayır, ev sahibine hürmettir bu. Efendim birini vekil edin, o da der ki efendim buyurun başlayın der. O vekil ettiği kimse başla, diğerleri de onun üzerine yemeye başlarlar. bu vazgeçilmez bir adettir. Hı-hı. Anadolu'da da hala yaşar. İstanbul'da da.
İftar yani, sofrasında da böyleydi.
Tabii değişmez. İftar sofrasında böyle. Şimdi iftar sofralarının farklı hususiyetleri var. Yani iftariyelikler var bir kere. Yemekler bölüm bölüm. Sonra akşam namazı meselesi var. Şimdi eski İstanbul'da top atılır, ezan okunur. Hurmayla veya zeytinle veya suyla veya her üçüyle beraber iftar açılır. İftariyeliklerden hafif bir şeyler yenir. Ondan sonra kalkılıp akşam namazı kılınır.
Yani ağır yemeklere geçmeden.
Çünkü arkası çok muazzam bir merasim.
Yatsıya kadar da sürer herhalde. Yatsıya kadar
sürdüğü oluyor. Çünkü teravih geç kılmak mahsuru yok. Gerekirse akşam ezanı okunur, teravih geç de kılabilirler. Ama akşam namazı öyle değil. Akşam namazının belli vakitte kılınması lazım. Hem de vücut ağırlaştıktan sonra akşam namazını kılması zor olur. Ne namazı severek, isteyerek kılmak lazım. Kerhen namaz kılınmaz. Hatta birisi arkadaşına baskına gitmiş de iftara. Şuna demiş bir iftar baskını yapalım da görsün gününü diye. İftara 5 dakika kala bastırmışlar. Eyvah demiş ev sahibi. Arkadaşlarım geldi hep hatırla arkadaşlarım. Ne yapacağız ne yiyeceğiz hanımına. Hanımı demiş ki bey bu senin demiş üzüldüğün şeye bak demiş. Bizim adetimiz böyle dediler. Akşam namazını önce kılarsınız demiş. Akşam namazında demiş birinci rekatta Yasin-i Şerif suresini okursun demiş. 5 sayfadır. İkinci şeyde de Fetih suresini okursun. O da 4 sayfadır okursun. Bir şey diyemez namaz bozacak halleri yok ya imam bu. Biz o sırada pilav mühim çünkü pilav zamanı var. Yemekler hemen alemin bir şey hazırlarız. Pilavın yağını koyduğumuzu sesinden işitirsin. Ondan sonra buyur edersin demiş. Caz diye kapıyı açık bırakırım demiş. Caz diye pilavı duydun mu anladın ki pilav hazır. Pilav hazırsa zaten mühim değil. Pilav yemeği mühim rüknüdür evet. Yani kimse bilmez ama.
Onsuz olmaz.
Onsuz olmaz. Ondan sonra adam hakikaten Yasin Şerif'le ve Fethi Suresi'yle akşam namazını kılmış. Hani misafirler de ne desinler. Bir kere uydular.
Uydum imama demiş bir kere.
Namaz bu bir şey değil. Niye uzun okudun da diyemezler. Bu Kur'an-ı Kerim yani hürmetsizlik olur. Yemek de yetişmişti o zamana kadar. Kadın uyanık bir kadınmış helal olsun.
Cevval bir hanım.
Böyle bir uyanık gerçekten. Hanımı da ben Şark'ta duydum. Bitlis taraflarında bir ağanın hanımı. Bir başka ağa şuna diye bir baskın yapayım da diyor. Bakalım diyor nasıl bana sofra hazırlayacak diyor. Bir 40, yanında 40 kişi belki. Bir baskın yapıyor. Yağmurlu bir gün. Adam içeriye geliyor diyor ki hanım diyor mahvoldum diyor. 40 kişi var belki yanında diyor. Kuzuları kes hemen ne yapacağız ne yediriz. Bey diyor düşündüğün şeye bak diyor. Sen haber ver hemen kuzuları kessinler diyor. Ambarda ne kadar ceviz varsa diyor bir hendek kazdır diyor. Şimdi ıslak her taraf odunlar ıslak. Her yer ıslak. Ne yakacaklar? O kuzuyu çekeceğim. Ambarda ne kadar ceviz varsa oraya dolduruyor. Ateşi o cevizlerden yakıyor. Yeter ki misafir.
Evet. Ağırlar. Yüzümüz ağır.
Adam diyor ki pes doğrusu diyor. Ben seni mat etmek için bu şeyi yaptım diyor tertipledim. Fakat helal olsun. Diyor ki içeridekinin fikriydi diyor hanımlar. Bazı böyle hanımlara helal olsun zeka hemen. Ne olsun olsun yani ceviz dergisi ama yeter ki misafir ağırlansın. Bu hanım da böyle yapmış. Şimdi sofraya oturuluyor. İftariyeliklerden alınıyor. İftariyelikler daha önce de saymıştık. Çeşit çeşit peynirler. Ki Türkiye peynir bakımından hayli mühim bir memlekettir. Çeşit çeşit zeytinler. Hiç ismini bugün hatırlayamadığımız reçeller hep bu iftariyeliklerde bulunuyor. Hı-hı. Normal zamanda mesela bu kadar kahvaltıda bu kadar çok çeşit aranmaz. Hı-hı. Bir reçel veya iki reçel olur. Bir peynir olur, bir yağ olur, bir zeytin olur. Bir eskiden beri gelen bizim kahvaltı menümüzdür. Hı-hı. Hala devam ediyor bu adet. Çay yokken çay yoktu. Şimdi çay eklendi buna. Efendim çay yokken çorba vardı. Çorba mutlaka olurdu her seferinde.
Kahvaltılıklarla birlikte mi gelmiş çay?
Evet. Hı hı. Hayır hayır. Kahvaltılık vardı ama çorbanın yanında vardı.
Ha kahvaltılıklar var ve yanında çorba var.
Çorba vardı. Ekmeğe peyniri sar. Mesela eskiden yufka ekmekleri vardı. Ekmeğe peyniri sararlardı. Efendim o tuzlu şeyi havayı yumuşatmak için de tatlı reçelden yağdan alırlardı. Böyle bir kahvaltı vardı. Sonra çorba yavaş yavaş çekildi hayatımızdan. Anadolu'da kaldı İstanbul'dan çekildi. İstanbul'a çay girdi. Çorbanın yanı çay aldı. Ondan sonra Anadolu'da da yavaş yavaş çorba çekildi. Onun yanında çay aldı. Şimdi Anadolu'nun her tarafında, Türkiye'nin her tarafında sabah kahvaltı çorba içen çok azaldı. Çaylı ve kahvaltılıklı devam ediyor. İşte iftariyelikler bunun biraz katlanmış kısmıdır. İçinde efendim pastırma gibi efendim kahvaltıda yenebilecek mahalli şeyler de bulunurdu. İftariyeler yendikten sonra namazlar kılınır. Hı hı. Konakta, köşkte hazırlanan, önceden hazırlanan yerlerde namazlar kılınır.
Camiye ya da yakın bir mescide gidilmez. Konakta mı?
Konak kılınır? İftarlarında gidilmez. Mahalli iftarında herkes namazını camide kılar. Ondan sonra evine gelir. Veya iftara davet edildiği yere gider. Ev sahibi tercihen evinde kalır. Veya o da camiye gelir erken çıkar evine gider misafirlerini bekler. Ve mahalle iftarlarında, mütevazi iftarlarda herkes akşam namazını kıldıktan sonra evine gider. Hı. Fakat konak iftarları öyle değil. Şimdi konaktan çıkacak, gelecek, konağın bir düzeni var. Orada bir merasim. Hocam akşam namazı konakta kılınıyor umumiyette.
Şimdi merak ettiğim iki şey var. Bunlardan biri bu sofranın devamı nasıl? İkincisi de acaba kadınlar için yapılan özel bir şeyler var mı? Ve tabii ki Ramazan'da iftar sonrası eğlenceler.
Yemekten bahsetmek, bir şeyi yemek merkezi düşünmek insanlara cazip geliyor. Elbette Ramazan ayı bir kere öncelikle bir dini devredir. Yani burada ibadetlerle dini hayatı zenginleştirecek işler yapılır. Bir kere işin o yönü vardır. Yani onu şimdi biz programın formatı gereği bahsetmiyoruz. Hı hı. Bahsettiğimiz programlar da oldu. Teravih namazları, mukabeleler, hatimler, normal zamanda türbe ziyaretleri bunlar çoktur. Çok yaygındır Ramazan ayında. Yoğun bir dini hava yaşanır. Ya bu bir kere kaçınılmaz. Hatta şimdi bile gazeteler kutsal Ramazan hep başlık koyuyor. Ramazan'ın bir mukaddes şeysi var, yönü var. Ona hiç kimse itiraz edemez. Onun dışında hiç sosyal hayata yansıması da fazladır. Bunun da iki yönü var. Birincisi yemek. Tabii bu yemekle alakalı bir şey. Oruç tutmak yememek demek. Bunun açılacağı var. Yemekle alakalı. Bir de eğlencesi var. Uzun geceler, sahura. Çünkü bir geceliğin de bir operasyon var. Yani sahur var. Onun için gece mühim tabii yani.
Operasyon deyince şey gibi oldu bu. Hani böyle gizli
Şimdi yemeğe düşkün insanlar için sahur tabii ki bir mühim bir operasyon. Çünkü ertesi gün oruç tutulacak. Ben çok kimse gördüm böyle. Onu böyle çok iftar sofrasından daha fazla büyüten, aman şunu da yiyelim, aman bu da eksik olmasın. Hatta bir arkadaş dedi ki ben Ramazan'a girmeden önce dedi sahurluk dedi alırım dedi. Bana zannederim ki dedi ertesi gün sahur yemezsen. Halbuki nedir ki sahur?
Bir evet şey sözünüzü kestim. Bir hurma ve bir bardak süt bile yeter.
Tutar insanı. Evet. Tutar. Kesin tutar. Tatlı ve su tutar. Fakat işte insanlar için bu önemli. Onun için yemek çok ön planda görülüyor. Sofralar, şunlar bunlar. Bir de eğlencesi. Eskiden eğlencesi çoktu. Şimdi artık eğlencesi falan kalmadı. Çünkü insanlar için eskiden eğlence imkanları çok sınırlıydı. Televizyon yok, sinemalı bir şeyler yok. Dolayısıyla Ramazan ayında o aya hürmeten bazı ekstra eğlenceler. İşte meddahtı, Karagöz'de orta oyunuydu falan yapılırdı.
Her yerde var mıdır? Mesela İstanbul'un her semtinde yoksa belli semtlerinde? Yani
Üsküdar'da vardır. Üsküdar'da vardır. Bir de Şehzadebaşı'nda vardır. İstanbul mesela Beyoğlu'nda yoktur.
Bir de bir şey soracağım. Mesela direkler arası deyince hep böyle çok ahlaki olmayan eğlenceler gibi algılanıyor. Bu böyle de miymiş hakikaten?
Şimdi ilk zamanlar klasik devir, Tanzimat öncesindeki Osmanlı eğlence hayatı çok estetik, nezih bir eğlence hayatıdır. Orta oyunu, Karagöz, bunlar vardır. Öyle kadın oynatmalar, tiyatrolar falan yoktur. En yaygın eğlence Karagöz, yani hayal oyunu ve orta oyunudur. Tiyatro oyunu. Bir de meddah. Bu üçü klasik devrin vazgeçilmez eğlenceleri. Bunun benzerleri Anadolu'da da var.
Erkeklere mi daha çok hitap ediyor?
Hayır, kadınlara da erkeklere de.
Birlikte mi gidiliyor?
Şöyle, şimdi hayal oynatılan yer kahve ise tabii kadının orada işi yok. Kahvelerde oynatıldı vaki. Kadının orada işi yok. Ama zenginler hayal oyunu oynatırlardı evlerinde. Onlar için özel bir salon hazırlanırdı. Perde. Perdenin arkasında oynatan. Önünde erkek misafirler. En arkaya şimdi paravanalar gibi tahta kafesler konurdu. Onun arkasında hanımlar otururlardı. Hanımlar kafesin arkasında oturduğunuz zaman manzara güzel görünür. Oradan bu tarafa bakınca görünmez. Çünkü ışık o tarafta değildir. Aynı şey orta oyun içinde geçerli. Aynı şey meddah içinde geçerli. Eğer orta oyunu meddah kahvanelerde icra-i sanat ediyorsa kadınların buraya gitmesi mevzu bahis değildi. Evlerde tertiplendiği zaman kadınlar da seyreder. Tanzimattan sonra tiyatrolar açıldı. Tiyatrolarda kadınlar günü saati, erkekler saati vardı. Veya kadınlar için ayrı perde arkasında ayrı bir mahvel vardı, kafes arkasında. Loca, balkon locası. Kadınlar orada oturur, erkekler aşağıda oturur. Erkekler yukarı bakmayı edepsizlik tabii, böyle kadınların olduğu yere bakmazlardı. Ama görmek için kadınlara mutlaka baş çevirip bakmak lazımdır. Kadınlar daha rahat, sele serpe, orta oyunlu meddahı, Karagöz oyununu seyrederlerdi.
Yani hiç kimse dönüp bakmayacağına göre
bakmazdı.
Onun rahatlığıyla.
O bir kere ayıptı yani. Evet, baktığımı görür ama bakmazdı. Bu ayıp karşılanırdı. Yani bir kadın eskiden yoldan gittiği zaman bu kim olursa olsun bir erkek ona dönüp bakmazdı. Dönüp bakan erkek mutlaka ayıplanırdı.
Mutlaka bu sosyal kurallar içinde cezası da vardır.
Tabii yani öyle mahallede falan yaptıysa zaten mahallenin gençleri onu döverler. Onu döven gençler belki çok ahlaklı değillerdir ama o bir mahallenin namusudur. O sen bizim mahallemizin hanımına nasıl dönüp bakarsın? Ne diye baktın sen ona? Adam bazen yakayı zor kurtarırdı onların elinden. Ama umumi yerlerde baktı mı ona yapacak bir şey yok ama herkes o adamı ayıplardı. Bu ayıplamanın tesiri o insana yeterdi ceza olarak.
Dışlanma bile.
Dışlanma. Toplumdan dışlanma.
Peki iftar sofrası için şunu merak ediyorum. Kadın ve erkek için de aynı mıydı diye sordum. İsterseniz ona bir açıklık
edeyim. Şimdi bu konak misafirlerini biz hep yani esas olan bizim konumuzun esasları olan eski konaklardaki davetler olduğu için onu esas alıyoruz. Sarayın spesifik halleri vardır. Mütevazı evlerin kendine göre halleri vardır. Ama konak iftarları esas göz alıcı olanlar. Şimdi burada kadın davetliler de olurdu. Ama esas erkek davetliler sayı olarak fazlaydı.
Yani ailece çağrılmazdı öyle mi? Yani eşinizle birlikte iftara buyurun
nadir,
gibi.
Nadir. Yani hanımlar ayrı birbirlerini çağırırlardı. Erkekler ayrı birbirlerini davet ederlerdi iftarlarda. Yani eskisi İstanbul'da öyle bir hava vardı. Hanımların ayrı erkeklerin ayrı davet edildiği mahalle gidilen evler vardı ama ayrı ayrı davetler de vardı.
Yani konağın bir yerinde kadın yani
konak... Harem dairesinde sofra kurulur. Kadınlar için hazırlanmış bir sofra.
Oraya hanımefendi yemekler, istediğini davet
tabii,
eder.
Tabii hanımefendi davet eder. Bazıları mesela oraya gelenlerden birinin beyi hanımı da olabilir. Veya dışarıdan hiç orada beyi olmayan birisi de olabilir. Hı-hı. Çünkü haremin ayrı bir hinterlantı görüştüğü çevre vardır.
Peki bu kadınların iftara gitmesi uygun karşılanır mı tek başına?
Ramazana mahsus. Hı-hı. Bir de zaten bu bir paşa hanımıdır bilmem nedir. Konak iftarlarından bahsediyoruz. Hı-hı. Binecek hizmetkarıyla beraber arabasına konağa gidip gelecek. Yani hı-hı, bunlar çok devamlı olan şeyler değildi, hı-hı, hanımlar için. Ama erkekler için öyle değil. 30 gün erkek oraya iftar davetlisi olurdu. Dolayısıyla evin erkeği 30 gün erkek misafirleri ağırlardı.
Bu durumda şöyle bir özgürlük de var. Erkek yani evin beyi misafir davet etse bile eğer evin hanımının davetli misafiri yoksa o özgürdür, bir yere gidebilir.
Gidebilir tabii. Ama yani bu aile içindeki şeylerle alakalı. İrtibatlarla bazı erkekler istemezler hanımlarının gittiğini. O zaman hanım mecbur kalır. Bazıları müsamaha gösterir. Özellikle yaşlı hanımlar için. Yaşlı paşa hanımlar için biraz daha tabii yaş ilerledikçe. Şimdi mesela eskiden yeni evlenmiş bir hanımın tek başına bir yere davete gitmesi mümkün değil. Hı hı. Kim çağırsa çağırsın. Ya kayınvalidesiyle ya annesiyle gidecek. Bir kere kesin. Vazgeçilmez kural. Genç bir kız tek başına hiçbir zaman evden dışarı yalnız başına çıkmazdı. Yalnız başına hiçbir eve gitmezdi. Bunlar çok dikkat ederlerdi. Hı. Bunun ben mantıki şeylerini kafamda tasavvur edebiliyorum. Hı hı. Yani bazı sevimsiz neticelere sebebiyet vermemesi için alınmış, hı-hı, tedbirlerdir. Genç kızların ve yeni gelinlerin tek başına bir yere gitmemesi.
Tabii isim çok önemli, namus önemli. Korunması için böyle bir tedbir
olur,
alınıyor.
Yapılır, dedikodu olur. İnsanlar çok gençtir, bir yanlışlık yapar. Bu sonu telafi edilmez hatalara duçar olabilirler. Hı-hı. Onun için buna dikkat ederlerdi. Bir hanımın tek başına bir eve gezmeye gidebilmesi için artık onun çoluk çocuğu olmuş, çoluk çocuğu büyümüş. Hı-hı. Hatta kaynanası yok, kaynanası beraber oturma, böyle birisi olması lazım. Ancak böyle hanımlar tek başına böyle hizmetkarlar arabalarıyla, ama onun dışında bir hanım sokağa çıktı elinde şeyse akşam karanlığında, o değil benim dediğim, o değil. Hanımlara haremde ayrı bir sofra, hı-hı, erkeklere selamlıkta ayrı bir sofra kurulurdu.
Ve programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hepinize bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciye de sorularımıza cevap verdiği için teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. İpek Yolu.